bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Ve çeliğe su verildi. Nikolay Ostrovski. Çeviren Atilla Tokatlı. Okuyan Ferda Tarı. Nikolay Ostrovski bir yazımcı değil, hiç eksiksiz bir devrimcidir. Katılıp kendi çapında güç verdiği devrim yaratmıştır onu. O da devrime ve halka karşı duyumsadığı borçluluğu, Kızıl Ordu'da yaşadıklarını, deneyim ve algılama birikimlerini romanlaştırarak ödemeye çalışmıştır. Yani onu devrim bir yazımcı yapmıştır. Kitabı yayınlanır yayınlanmaz ülkesinin sınırlarını aşmış, hemen Avrupa dillerine çevrilmiştir. Dahası André Gide ve Romain Rolland gibi Avrupa yazınının devleri başarısını kutlamak için ona koştular. Kendisi devrimin yapıtı olan Ostrovski, dünya devrimcilerine bir armağan olarak bıraktı romanını. Atilla Tokatlı'nın Türkçesinden sunmakla kıvanç duyuyoruz. Nikolay Ostrovski üzerine. Bir devrimin en büyük sanat yapıtları gene o devrim tarafından yaratılan insanlardır. Büzülmüş toprağı yarıp da gelen bu yeni yaşam patlayışı içinde ateşten ruhların fışkırdığı görülür. Havayı inanç çığlıklarıyla dolduran türküler gibi. Ve bu türkülerin yankısı o insanlar göçüp gittikten sonra da uzun zaman devam eder. Gelecekteki destan ve türkülerin esin kaynakları ve kahramanları olacaktır bu insanlar. O türkü ve destanlar ki sert ve acı bir ilk yaz demek olan devrim çağının sağladığı verimli yazların harmanıdırlar. İşte bu insanlardan, işte bu kahramanlık ve ateşli yaşam türkülerinden biridir Nikolay Ostrovski. Kendisini ziyaret eden ve hayranlık dolu bir saygıyla selamlayan André Gide'in onu dış dünyayla hemen hemen her türlü ilişkiden yoksun ve yayılıp yerleşecek bir temel bulamayan bir ruh diye sunmasından anlaşılıyor ki Ostrovski'yi görememiş ve duyamamıştı. Bunun için de elini uzattığı Ostrovski'ye yaşamda bağlanmak için bir çeşit köprü uzattığını düşünüyordu. Ama iki insandan ötekini yaşamda bağlayabilecek olanı ölmek üzere olanıydı asıl. Nasıl sezmezdi Git bunu? Nasıl duymadı parmaklarının bu eylem meşalesine dokunur dokunmaz yandığını? Eylem ve savaş alevidir her şey Ostrovski'de. Ve geceyle ölüm onu sardıkça bu alev gittikçe biraz daha büyüyüp genişlemiştir. Güçlüklerle dolu geçen çocukluğunda Garibaldi ve Ovid'in kahraman yaşam öykülerini okuyarak coşan, 15 yaşındayken bu Budienin'in süvari alayında at koşturan, ağır yaralandıktan ve ağır bir tüfüse yakalandıktan sonra da durup dinlenmeksizin savaşa ve en yorucu, en tehlikeli çarpışmalara koşan bu genç delikanlı, Gide'in dediği gibi hiçbir şeyle avunamayacak hale gelmiş, acı ve yalnızlık hastası değildi kesinlikle. Bir an olsun dinlenmemecesine bir eylem ve iyimserlik aşkıyla dolup taşıyordu. Ve kendisini bütün orduya, yeryüzünün ilerleyiş ve savaş halindeki bütün halklarına bağlayan işte bu sevinçti. Kendisine hiçbir üzünç duymamanız mümkün mü diye soran bir ziyaretçisine şöyle cevap vermişti. Vaktim yok ki bunun için. Simsiyah gece bile pırıl pırıl güneşli bir sabah haline gelebilir bizim ülkemizde. Alabildiğine mutluyum. Bu ellerin de kurduğumuz ve adı sosyalizm olan görkemli yapıya birkaç tuğla koyduğunu bilmekten gelen o derin sevinç yanında yaşadığım facianın hiçbir önemi yoktur. Sabahtan gecenin geç vakitlerine kadar kendisini bitirip tüketen rüyalarında bile Çin'deydi, İspanya'daydı. Yeryüzünün bütün devrimlerine tutkuyla katılmaktaydı. Kimi zaman koskoca bir ülkenin ayaklanma planlarını hazırlıyor ya da bir direttonun üstünde gemicilerin isyanını organize ediyor, kimi zaman da bir ordunun başında ilerleyip Franco'nun faşistlerini eziyordu. Geldiğini görüyordu dünya devriminin ve yol açıyordu. Benim için diyordu, insanlığın o güzel mutluluğu uğrunda savaşmaktan daha büyük bir sevinç yoktur dünyada. İşte bunun içinde durmaksızın yaşamdan şikayet eden ve en basit kişisel başarısızlıkta artık yaşamaya değmediğini söyleyen sulu gözlere karşı öfkeyle karışık bir tiksinti duyardı. Ah bir onlar gibi sağlıklı olsaydım, şu koskoca dünyada gönlümce hareket etmek olanağı bulunsaydı elimde. Hayal edilmesi bile yersiz, müthiş bir rüya bu. Hiçbir şey doyuramazdı beni artık. çılgınlar gibi yaşardım. İkinci kitabı olan Kasırga Çocuklarını bitirir bitirmez öldü. Ve tasarıları arasında da ve Çeliğe Su Verildi'nin devamı ve sonu olmak üzere şu anlamlı adı olan kitap yer alıyordu. Korçagin'in Mutluluğu, yani Ostrovski'nin kör ve inmeli ve savaş meydanında can veren Ostrovski'nin. Kişisel olan hiçbir şey sonsuz olamaz diyen genç bir kahramanın bu yüce mutluluğu, dilerim yaşamıyla olduğu gibi ölümüyle de pırıl pırıl parlasın. Geçen yıl bana gönderdiği sımsıcak bir merhabaya yanıt olarak şunları yazmıştım kendisine. Karanlık günlerle dolu geçen yaşamınız, emin olunuz ki binlerce insan için bir ışıktır ve bir ışık olmaya da devam edecektir. Ve bütün dünyanın gözünde siz, insan kafası tarafından bireysel yazgının ihanetlerine karşı kazanılan zaferin göz kamaştırıcı, coşku ve umut verici bir örneği olarak kalacaksınız. Dirilmiş ve özgürlüğe ulaşmış olan büyük halkınızla kaynaşmış bulunuyorsunuz. Çünkü siz, halkınızın kudretini, sevincini ve önünde durulmaz atılımını sizde gördük. Halkınız sizde, siz de halkınızda sürmektesiniz. Romain Rolland. 1. Bölüm. Ezber geçmek için Arife günü bana gelmiş olanlar ayağa kalksın. Göğsünün üzerinde iri bir haç sallayan tombul papaz, öğrencileri tehdit eder gibi bakmıştı. Küçücük keskin gözlerini kötü kötü dikmiş olduğu 4 oğlanla 2 küçük kız, karşılarındaki adama kaçamak bakışlar atarak korkuyla doğruldular. Papaz elinin bir işaretiyle kızlara, ''Siz oturun.'' dedi. Kızlar rahat bir iç çekişle derhal itaat ettiler. Peder Vasili'nin çirkin gözleri, ayakta bekleyen 4 çocuk üzerinde sabitleşmişti. ''Yaklaşın hele güvercinlerim, yaklaşın.'' İskemlesini iterek ayağa kalktı ve birbirlerine geçercesine büzülmüş olan oğlanlara doğru ilerledi. ''Hanginiz tütün içiyor? İtalayı.'' Çocuklardan koro halinde tatlı bir ses yükseldi. ''Hiçbirimiz Batyuşka.'' Bir. Yüzü bir anda kıpkırmızı kesilen papaz yeniden yüklendi. ''Demek hiçbiriniz ha? Hergeleyer sizi. Ekmek hamurunun içine o tütünü kim serpti dersiniz?'' ''Anlarız şimdi içip içmediğinizi. Boşaltın ceplerinizi. Hadi çabuk, boşaltın.'' İçlerinden üçü ceplerini boşaltıp içindekileri masanın üzerinde sıralamaya başlamışlardı bile. Papaz bir tütün kırıntısı yakalamak amacıyla ceplerinin diplerini de arayıp hiçbir şey bulamayınca öfkesini dördüncüden aldı. Siyah gözlü bir çocuktu bu. Duman rengi bir gömlek vardı sırtında. Ayağında da dizleri yamanmış bir mavi pantolon. ''Ya sen niye yapmıyorsun dediğimi? Kazık gibi niye dikiliyorsun orada?'' Dipnot 1. Babacığım anlamına köy veya mahalle papazına verilen bir sıfat. Çocuk içini bürüyen kini güçlükle gizleyerek boğuk bir sesle konuştu. ''Benim cebim yok.'' Ve cep yerlerindeki sökükleri işaret etti eliyle. ''Bakın hele, cebi yokmuş. Hangi hergelenin hamuru berbat ettiğini sezmedin mi sanıyorsun? Ve sanıyor musun ki seni bu kez de bağışlayıp okulda kalmana izin vereceğiz? Yağma yok. Geçen gün annenin yarbağmaları sayesinde kurtuldun kovulmaktan. Ama artık bardak taşlı güvercin. Yürü.'' Ve çocuğu kulağından insafsızca yakalayıp koridora fırlattı. Dehşete uğrayan sınıf derin bir sessizliğe gömülmüştü. Pavka Korçagin'in niye okuldan kovulduğunu anlayan yoktu üstelik işlerinde. Yalnız Pavka'nın arkadaşı Seraşka Burujak, sınıftaki geri kalmış öğrencilerin biriken derslerden sınava girmek üzere papazın evine gittikleri gün, Pavka'nın Paskalya hamuruna birkaç tutam tütün attığını görmüştü. Pavka dışarı çıkınca merdivenin son basamağına çöktü. Ne diyecekti şimdi eve? Onu yetiştirebilmek için müfettişlerde sabahtan gece yaralarına kadar hizmetçilik yaparak ömür tüketen anasına ne yüze bakacaktı? Hıçkırmaya başladı. Ne halt edeceğim şimdi ben? Hep bu pis babazın yüzünden işte. Hangi şeytana uydum da tütün attım hamuruna? Papaz Vasili ile Pavka arasında uzun zamandır süregelen hayvani bir düşmanlık doğmuştu. Mişka Levçuk'la dövüştü diye bir gün yemeksiz bırakılmış ve izni kaldırılmıştı. Sonra onu alıp göz altında tutmak için büyüklerle birlikte boş bir sınıfa koydular. En arka sıraya oturdu Pavka. Siyah ceketli, kısa boylu, kara kuru bir adam olan öğretmen yıldızları anlatıyordu. Yeryüzünün milyonlarca yıldan beri var olduğunu ve yıldızların da bizim dünyamıza benzediğini şaşkınlıktan ağzı bir karış açık dinledi Pavka. Öylesine olağanüstü bir şeydi ki işittikleri, terslenmekten korkmasa kalkıp öğretmene, ama kutsal tarihin bize öğrettiği böyle değil diyecekti. Kutsal tarihi okumuş bulunuyordu çünkü Pavka. Ahdi Atik'le Ahdi Cid'i ezbere okur, tekevvün bölümünü bütün ayrıntılarıyla bilirdi ve daima en iyi notu alırdı. Şaşkınlığını yenemeyince işin aslını Peter Vasilya'ya sormaya karar verdi. Hemen ilk din dersinde de yerine getirdi kararını. Papaz koltuğuna yerleşir yerleşmez Pavka parmağını kaldırmış ve konuşma izni alır almaz da dünyanın en büyük saflığıyla Batyuşka demişti. Kutsal kitaba göre dünyamız ancak 5000 yaşında olduğu halde niçin öğretmen dünyamızın 1 milyon yaşında? Papazın attığı bir çığlık soluğunu kesmişti Pavka'nın. Ne dedin Hergele, ne dedin? Tanrı kelamını bu şekilde öğreniyorsun demek sen. Ve Pavka kıpırdamaya bile zaman bulamadan papaz üzerine yüklenip onu kulaklarından yakalamış ve kafasını duvara çarpmaya başlamıştı. Birkaç dakika sonra da kendisi dayaktan perişan bir halde koridorda buldu. Evde onu bir güzel tartaklayan annesi, ertesi gün Peter Vasilya'ya koşup oğlunu yeniden okula kabul etmesi için yalvarmış ve papazı güçlükle merhamete getirebilmişti. İşte o günden beri Pavka bütün varlığıyla papazdan nefret ediyordu. Papaz da en küçük fırsatı bahane bilerek onu cezaya dikmekte ve haftalar boyunca arkadaşlarına sırtı dönük kapının yanında ayakta bekletmekteydi. Hatta onu derse kaldırmayı da bırakmıştı artık. Ve işte bunun içindir ki Paskalya arifesinde Pavka bütün derslerden birden sorguya çekilmek üzere sınıfın en yeteneksizleriyle birlikte papazın evine gitmek zorunda kalacaktı. Orada da mutfaktan geçerken açıkta gördüğü hamurun içine bir iki tutam tütün serpmek zevkinden alamamıştı kendini. Teneffüs başlayınca avluyu dolduran çocuklar birer birer yaklaştılar. Ama Pavka bakışları karanlık ve kaşları çatık hiç konuşmadan duruyordu. Seraşka Buruşak sınıftan çıkmamıştı. Olaydan biraz da kendini sorumlu buluyor ama arkadaşına yardım için ne yapabileceğini kestiremiyordu. Baş öğretmen Efrem Vasil için yüzü belirdi birden pencerede ve kalın sesi ürpertti Pavka'yı. Derhal bana gönderin Korçak'ını. Pavka doğrulup öğretmenler odasına doğru ilerledi. Gar büfesi. Patronun renksiz ve sönük bakışları saygılı bir tavırla biraz ileride bekleyen Pavka'ya doğru adeta yerini bulsun gibilerinden şöyle bir uzandı. Kaç yaşında bu? 12 diye yanıt verdi anası. İyi ya, kalsın bakalım. Koşullar belli. Ayda 8 ruble alır, çalıştığı günlerde de bedava yemek yer. Günde sürekli 24 saat çalışacak. 24 saatte de dinlenir. Hırsızlık yapmaya kalkmazsa sorun yok. Ağzından yel alsın dedi annesi korkulu bir sesle. Benim oğlumun öyle huyları yoktur çok şükür. Hadi bakalım, hemen bugün başlasın. Bu delikanlıyı mutfağa götür. Zina, Prosenka'ya da söyle. Grişka'nın işini buna versin. Pavka satıcı kızı izlerken annesi seyirtip kulağına fısıldadı. Ne olur gayret et Pavluşka. Onurunu kirletme, iyi çalış. Hüzünlü gözlerle mutfak bölümünün kapısında kaybolan oğluna baktı. İçeride hummalı bir faaliyet vardı. Kat kat tabaklar ve karmakarışık bir alay sofra eşyası yığılıydı masanın üzerinde. Bulaşıkla dolu koca bir lengerden kaynak sular taşıyor ve bölmeyi buhara boğuyordu. Omuzlarından bezleri, telaş içinde çalışan, yıkayan, kurulayan kadınların yüz hatlarını seçmek olanaksızdı ilk bakışta. Pavka'dan olsa olsa bir yaş büyük, kısa boylu, tombul yanaklı, kızıl saçlı bir oğlan, iki dev gibi semaverin yanında soluk soluğa iş görmekteydi. Pavka iyice şaşkınlaşmış bir halde nerede duracağını, nasıl davranacağını kestiremeksizin olduğu yerde çivilenip kalmıştı. Neyse ki Zina bulaşıkçı kızlardan birine seslenmişti bile. İşte yeni yardımcınız bu Frosenka. Grişka'nın yerine ne yapacağını anlatıver de başlasın. Sonra da Pavka'ya dönerek burada şef budur dedi. Ne derse yaparsın ve istediği şekilde yaparsın. Kapıdan fırlamıştı bile. Pavka ona başıyla bir olur işareti yapacak zamanı ancak bulmuştu. Sonra soran bakışlarını Prosya'ya çevirdi. Prosya alnını kuruladıktan sonra oğlanı yeteneklerini ölçmek istermişçesine tepeden tırnağa şöyle bir süzdü, kolluğunu düzelttikten sonra şarkı söyler gibi bir sesle anlatmaya koyuldu. Senin işin pek öyle karışık değil aslanım. Şu küçük kazanı görüyorsun ya, işte onu sabah erkenden ısıtırsın. Kaynar suyla ağzına kadar dolu olmalı hep. Odun kırmak da senin işin. Bütün bu semaverleri ateşlemek de. Sonra da gerektiği zaman çatallarla bıçakları temizlersin. Bir de kirli bulaşık suyunu döktün mü olur biter. Karışık iş yok ama çok iş var. Epey terleyeceksin aslanım. Bütün bunları A seslerini köylüler gibi uzatıp telaffuz ederek söylemişti Prosya. Ve bu konuşma tarzı, küçük kalkık burunlu bu kırmızıya çalan yüz, Pavka'nın yüreğini biraz ferahlattı. Niçevo, bir, diye düşündü. Bu iş yürüyecek gibi hiç de kötü bir insana benzemiyor. Bu düşüncenin de verdiği cesarette sordu. Peki şimdi ne yapacağım Tiotia? İki, son sözleri genel bir gülüşme tufanı içinde adeta boğulmuştu. Şuna bakın ayol, Prosenka kendine bir yeğen buldu, iyi mi? Prosya da gülüyordu şimdi. Hem de ötekileri bastıracak şekilde. Dipnot 1. Yerine göre hiç önemi yok, yerine göre de boş ver aldırma, sat anasını anlamına. Dipnot 2. Aynı zamanda teyze ve hala anlamına gelen Tiotia, yakınlık duyulan yaşlı yabancı kadınlar içinde kullanılır. Buhar kızın yüz hatlarını gizlemişti Pavka'dan. 18 yaşında ya var ya yoktu. Pavka utanç içinde küçük oğlana dönüp sorusunu tekrarladı. Ama o da yanıt yerine dalga geçmekle yetindi. Teyzene sor, o daha iyi anlatır sana. Benim dışarıda işim var. Fırlamıştı bile. Yaşlıca bir bulaşıkçı kadın gürültüyü bastıran bir sesle bağırdı tam bu sırada. Gel de şu çatalları kurulamaya yardım et bakayım. Siz de çığırışıp durmayın artık. Gülünecek bir şey söylemedi ki çocuk. Gel de tut bakalım şu bezi. Al bir ucunu dişlerinin arasına, iyice sık. Al şu çatalı sonra, geçir kenarından bezi. Boylu boyunca bir götür, bir getir kaydıraraktan. Tek bir kırıntı bile kalmayacak, anladın mı? Bu hususta şakaya gelmezler burada. Müşteri çatalın temizliğine düşkündür çünkü. En küçük bir pislik gördüler mi, halin dumandır. Şef bağışlamaz. Bir saniye sonra kapının önünde bulursun kendini. Pavka şaşırmıştı, sordu. Ama beni işe alan patrondu, şef değil. Gene o atmaz mı? Yaşlı bulaşıkçı kadın da gülmeye koyulmuştu şimdi. Kirli tabaklarla dolu tepsilerin ağırlığı altında iki büklüm olmuş üç garson daldı bölmeye. İçlerinden biri geniş omuzlu, dört köşe suratlı ve şaşı olanı haykırmaya başladı. Oynatın biraz kıçınızı, öğle treni gara gürmek üzere, hiç kimsenin umurunda bile değil. Birden Pavka'yı gördü. Ya bu kim? Yenisi dedi Prosya. Ha demek bu. Dine bakalım öyleyse. Kocaman eliyle Pavka'yı omuzundan yakalamış, semaverlere doğru itiyordu bir yandan da. Bunlar hep hazır bekleyecek, tamam mı? Bak biri sönmüş bile, öbürü de can çekişiyor. Bugünlük bir şey demiyorum ama yarın da aynı şey yinelecek olursa suratına yersin tokatı, o kadar. Anladın mı? Anlamıştı Pavka ve hiç sesini çıkarmadan döndü semaverlere. Pavka'nın işçilik yaşamı böyle başladı. Hiçbir zaman o ilk günkü kadar dikkatli titiz olmadı. Kaygısız günler geçmişti artık ve kesinlikle geçmişti. Evde anasına kafa tutabilirdi insan. Ama burada Şaşı Bey'in sözleri şüphe bırakmıyordu. Terslendiği takdirde kırarlardı kafanı. Semaverler gerçekten dev gibi şeylerdi. En azından dört kova su gerekliydi her birini doldurmak için. Bir de ve özellikle soğumamaları gerekliydi. Gücünün yettiğinden daha fazlasını yaptı Pavka. Allah'ın günü bulaşık suyunu boşalttı, ateşi kızdırdı, ıslak bezleri kızgın semaverlerin üzerine yerleştirdi, kurusunlar diye. Herkesin hizmetindeydi, sözün kısası. Ve bitkin bir halde mutfağa indiğinde, dinlenmek için değil, ateşe bakmak için, akşam karanlığı çoktan basmıştı. Pavka çıkınca, bulaşıkçıların en yaşlısı olan Anisya, içini çekerek konuştu. Biraz kaçık galiba bu oğlan. Deli gibi oradan oraya koşturup duruyor. Bir an bile of demedi. Boşu boşuna iş vermemişler bu çocuk yaşında. Kötü bir oğlan değil, bakmayın siz dedi Prosya. Çelme takmayalım yeter. Boş ver diye karşıladı Lüşa. Çabuk bıkar görürsünüz. İşin başında hepsi böyle iyi niyetli olur. Ama sonra... Gürültü ve sürekli bir git gelle dolu bir uykusuzluk gecesiyle bitkin düşen Pavka, sabahın yedisinde çilesinin nihayet sona erdiğini gördü. Soluk sarı saçlı, tombul yanaklı ve küstah tavırlı bir oğlana bıraktı yerini. Yeni gelen pırıl pırıl kızgın semaverler en başta olmak üzere her şeyin yerli yerinde bulunduğunu kontrol ettikten sonra elleri ceplerinde, dişlerinin arasından doğru dolgun bir tükürük savurdu ve Pavka'yı tepeden tırnağa süzüp itiraz kabul etmeyen bir edayla ''Bana bak tombalaş'' dedi. ''Yarın sabah gelip beni saat 6'da uyandırmayı unutma sakın.'' ''Niye öyle erken?'' diye şaşırdı Pavka. ''Nöbet 7'de değişiyor.'' ''Sen bakma ona. Ötekilerin nöbeti o. Bizim nöbetimiz ayrı. Eğer çenenin kırılmasını istemiyorsan sesini kısıp dediğim gibi yaparsın. Şuna bak be, daha bugün işe alınmış kafa tutmaya kalkıyor. Oğlanın bu küstahça sözleri ve meydan okuyan tavrı karşısında Pavka, bütün personelin kendisini gözlediğini de görünce içinin kabardığını duydu. Oğlanın suratına iyi bir yumruk yerleştirmek üzere ilerledi. Ama daha ilk günden kapı dışarı edilmek korkusuyla tuttu kendini ve dudakları öfkeden morarmış bir halde ''Yavaş gel bakalım'' dedi. ''Bana pek öyle fazla sürtüneyim deme. Canın yanarsa karışmam. Yarın sabah 7'de geleceğim. Tam 7'de. Kapışmaya gelince ben de senin kadar anlarım o işten. Denemek istersen buyur, emrindeyim.'' Bu derece kesin ve sert bir direnme olmayan oğlan geriledi. Öfkeden saçları dikilmiş olan Pavka'nın karşısında iyice afallayarak ''Peki öyle olsun'' diye geveledi. ''Gene görüşürüz.'' Gardan bulaşıkçılarla birlikte ayrıldı Pavka. Dışarı çıkar çıkmaz bir an önce eve gitmek isteğiyle onlardan ayrılıp hızlandı. İlk günü kazasız belasız atlatmıştı ve içi rahat olarak gidiyordu eve doğru. İşte o da dinlenmeyi hak etmiş, tıkır tıkır çalışan ve hiç kimsenin bundan böyle tembellikle suçlayamayacağı bir adamdı artık. Bıçkı fabrikasının ardından doğru ağır ağır sabah güneşi yükseliyordu. Pavka'nın barakası sıyrılıp çıkmak üzereydi sislerin ortasından. Hemen şuracıkta işte. Lentiski'nin güzel konağına geçtin mi? Tamam. Annem uyuyor mudur? Tabii işten dönüyoruz, kolay mı? Beklemiştir. Pek de kötü olmadı kapı dışarı ettikleri okuldan. O namussuz papaz yaşamımı zehir edecekti yoksa. Şimdi ise tükür gitsin üstüne. Sarışına gelince yakında öğrenir kim olduğumu. Görür o. Parmaklık kapısını sevinçle itti. Avluda iş görmekte olan anası onu fark eder etmez doğrulup kaygıyla sordu. Nasıl oldu? İyi gitti mi? İyidir diye yanıt verdi Pavka. Bir yandan da annesinin kendisine bir haber vereceğini sezmiş, onu anlamaya çalışıyordu. Dikkat et der gibilerden bir hali vardı kadının. Çok geçmeden de kavradı. Açık pencereden ağabeyi Artem'in sırtını görmüştü. Bu sefer Pavka sordu endişeyle. Artem döndü demek. Dün akşam geldi. Artık burada kalıp depoda çalışacak. Biraz önceki güven terk etmişti Pavka'yı. Vay bizim tütün işleri bakanımız. Yaklaş hele, günaydın. Ona biraz korku veren ağabeyiyle konuşmak sıkıyordu Pavka'yı. Her şeyi biliyor Artem. Kuduracaktır şimdi. Küfredecektir bana. Belki de döver. Ama Artem'de kardeşini dövme niyeti gözükmüyordu. Masaya dirseklerini dayamış ve gözlerini dikmekle yetinmişti Pavka'ya. Ne kadar keskin ve huzur kaçırıcı bir bakıştı bu. Alay mı ediyordu? Yalnızca bu bakıştan kaçmak isteğiyle yere çevirdi gözlerini ve orada sanki kendisini kurtarmak için birdenbire beliren bir çivi başıyla ilgilenir gibi göründü. Artem'in sesi doldurdu odayı. Yanlış anlamadıysam artık öğrenim yaşamının sonuna ulaşmış bulunuyorsun. Üniversite dahil bütün okulları bitirdin. Derinlemesine sahipsin artık bütün bilgilere ve bundan böyle de kendini bulaşık suyuna hasredebilirsin. Bu sefer paçayı kurtardık galiba dedi. Ağabeyinin mutfak kapısından çıktığını gören Pavka ve rahat bir soluk aldı. Akşam olup da semaverin önüne yerleştiklerinde ağabeyinin sorularına karşılık olarak serüvenini bütün ayrıntılarıyla nakletti. Bu oğlanın hali ne olacak Allah'ım diye sızlanmaya koyulmuştu annesi. Bu yaşında holigan bir olup çıktı işte. Ne yapacağız şimdi biz seni? Ailede kime çektin bilmem ki. Dipnot 1. Haydut Sarseri. Bu oğlanın başıma ördüğü çoraplar yetti de arttı bile. Allah'ım sen yardım et.